Ayrım 2.
Özellikle de en az bir yıl Ruşler'de eğitim ara vermemdi. Gizli isteklerimin ve daha sonra kararlı mücadelemin hedefi bu şekilde ortaya çıkmış oluyordu. Bundan sonra annem hastalığım sebebiyle Ruşler'i bırakıp akademiye girmeme razı oldu. Bu rastlantılar benim için mutlu günlerdi. Şimdi o günler birer rüya gibi geliyor bana. Gerçekten de hepsi rüya olacaktı. Nitekim aradan 2 yıl geçmeden amcamın vefat etmesi bu güzel tasarılarımı aniden paramparça etti. Annem uzun süren ısraplı bir hastalığa yakalandı. Hastalığı hususunda daha başından itibaren hiçbir iyileşme ümidi yoktu. Bu sebeple benim için bu çok kötü bir darbe oldu. Babama saygı besliyordum ama annemi seviyordum. Hayatın bu acı darbeleri ve gerçekleri beni çabuk kararlar vermeye zorluyordu. Ailemin dar geliri zaten annemin kötü hastalığı sebebiyle hemen hemen tükenmiş durumdaydı. Bana tahsis edilen yetim maaşı ise yaşamak için maalesef yeterli değildi. Ne şekilde olursa olsun ekmeğimi kendim kazanmak mecburiyetiyle karşı karşıyaydım. Bu durum karşısında bir bavul giyeceğimi alıp Viyana'ya gitmek için yola çıktım. Yüreğimde sarsılmaz bir irade taşıyordum. Giderken düşünüyordum ki babam 50 yıl önce kaderini değiştirmeyi başarmıştı. Ben de onun gibi yapacak, ben de adam olacaktım ama memur değil. Daha annem öldüğünde zorunlu olarak geleceğim hakkında zihnimde bir takım fikirler parlamaya başlamıştı. Annemin hastalığının son zamanlarını rastlayan günlerde Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul imtihanına girmek için Viyana'ya gittim. Koltuğumun altında bir tomar desenle yola çıktığımda kolaylıkla akademiye kabul edileceğimi sanıyordum. Çünkü Ruşler'in en iyi desinatörüydüm. Kabiliyetim fevkalede gelişmiş olduğundan kendimden emindim ve gelecek için ümitlerim oldukça kuvvetliydi. Bu sebeple içimde kendi kendime resimden ziyade özellikle mimari desenlere karşı daha yetenekli olduğumu hissediyordum. Dolaylı olarak da mimarlığa karşı ilgim daha çok artıyordu. Bu değişim 16 yaşlarında Viyana'da kaldığım 15 günlük süre içinde açık biçimde ortaya çıktı. Hofmüşüm resim galerisini gezmeye gittiğimde o hale geldim ki binanın kendisine bakmaktan başka şeylere bakmayı unuttum. Her gün merakımı uyandıran bir yerden başka bir yere koşuyordum. Fakat sonuçta beni özellikle ilgilendiren binalardı. Operanın önünde saatlerce duruyor, saatlerce parlamento binasını seyrediyordum. Bütün Ringstrasse bana binbir gece masallarından biri gibi görünüyordu. İkinci olarak bu güzel şehire gelişimde sabırsızlıkla fakat akademiye kabul imtihanının başarıyla geçeceğinden emin ve mağrur olarak bekliyordum. Başaracağıma o kadar inanıyordum ki kabul edilmediğim haberini duyduğumda sanki yıldırım çarpmış gibi oldum. Ne var ki bu gerçeği kabul etmek zorundaydım. Rektörün makamına çıkıp akademinin resim bölümüne neden kabul edilmediğimin gerekçesini sorduğumda takdim etmiş olduğum desenlerin resime yeteneğim olmadığını ancak mimarlık bölümü için bazı imkanlar olabileceğini söylediler. Benim için artık resim bölümünün söz edilemez buna karşı mimarlık bölümü olabilirdi. Böyle bir okulda şimdiye kadar devam etmediğime, bunun için özel dersler almadığıma bir türlü inanmıyorlardı. Schiller Platz'ta Pels Hans'dan perişan bir şekilde çıktığımda hayatımda ilk defa kendime olan güvenimden şüphe duyuyordum. Çünkü bugüne kadar yeteneklerim konusunda söylenen sözlere şu andaki halim arasında bir çelişki meydana getirmişti. Bunun manasını kavrayamadan uzun zaman bu çelişkinin acısıyla kıvranıp durdum. Yapılacak pek fazla bir şey yoktu ve ben kendimi bir mimar olmaya hazırlamalıydım. Fakat gerçek zorluklarla doluydu. Çünkü geçmişte Ruşle devam ederken okumaya ilişkin takındığım başkaldırı şimdi benden acı biçimde intikamını alıyordu. Akademinin mimarlık bölümüne devam etmeden önce inşaat teknik derslerine devam etmek gerekiyordu. Ancak bu dersleri verebilmem için bir başka yüksekokula devam etmeliydim ki ondan sonra mimarlık bölümüne girebileyim. Bunları yapabilecek durumda değildim. Dolayısıyla hayallerimin gerçekleşmesi hemen hemen imkansız gibi görünüyordu. Annemin ölümünden sonra üçüncü defa Viyana'ya geldiğimde bu uzun süren bir kalış olacaktı. Evvelki yıkıntıya karşılık daha sakin ve daha kararlıydım. Gurur ve güvenimi yeniden kazanmıştım ve varacağım hedefi bu defa daha kararlı olarak tayin etmiş bulunuyordum. Mimar olacaktım. Nihayetinde karşılaşılan zorluklar yenilebilecek zorluklar olup onların önünden baş eğmek gerekmiyordu. Gözlerimin önünden köyün yoksul kunduracılığından memurluğa yükselen babam örnek olarak duruyor ve bütün engelleri yıkmak istiyordum. Hatta benim bu yoldaki mücadele azmim işleri daha da zorlaştıracaktı. Bir zaman bana kaderin zamansız zulmü olarak görülen şeyleri şimdi Allah'ın bir yardımı olarak görmeye başladım. Bu kadar ki beni zaman zaman bir sefalet ve yoksulluk tanrısı gibi kucağına alarak beni parçalamaya çalışmıştı. Ama iradem işte buna karşı gelerek büyümüş ve galip gelmiştim. Beni dayanıklı ve sert olmaya iten o devreye ancak şükran borçluydum. Beni hayatın kolaycılığından kurtarıp pembe hayallerle şımarık bir çocuğu çıkartıp alarak bana hayatın zorluklarıyla acılarını yeni ana diye verdiği ve yine beni sefalet ve yokluk dünyasına atarak ileride kavgaya gireceğim kimselere bana tanıtmış olduğu için minnettarım. O zamanlarda varlıklarını sadece isimlerden tanıyıp Alman milletinin hayatı üzerinde korkunç etkisi hususunda ise hiçbir fikir sahibi olmadığım iki tehlikenin farkına vardın. Bunlar Marksizm ve Yahudilikti. Adı pek çok kimse için neşe ve rahatlık kaynağı olarak bilinen şanslı insanların eğlence şehri olan Viyana, maalesef benim için hayatımın en kederli devresinin canlı hatıralarından başka bir şey değildir. Bugün bile Viyana adı bende, 5 yıllık o keder dolu hatıralarımdan başka bir şey uyandırmaz. Bu 5 yıllık zaman içinde amelilikten tut da boyacılığa kadar hayatımı kazanmak için yapmadığım iş kalmadı. Ancak bu öyle bir kazançtı ki günlük karnımı doyurmama bile yetmiyordu. Açlık sanki beni asla terk etmeyen sadık bir koruyucu, benimle her şeyi paylaşan samimi bir arkadaşım gibiydi. Ancak şunu itiraf etmeliyim ki satın almış olduğum her kitapta bunun önemli bir payı vardı. Operada gitmiş olduğum bir oyun bana ertesi gün açlık denen arkadaşımın akşama kadar refakat etmesi demekti. Bu insaf tanımaz arkadaşımla aramızda sürekli bir mücadele vardı. Mimarlık ve aç kalma pahasına operaya gidişlerim dışında sayıları gün geçtikçe artan kitaplarımdan başka bir lüksüm yoktu. Sürekli okuyor ve esaslı okuyordum. Çalışmaktan arta kalan zamanlarımı sürekli araştırma ve incelemeye ayırıyordum. Böylelikle birkaç yıl içinde fikri birikime sahip oldum. Bunlar bugün bile işime yarıyorlar. Şunu söylemeliyim ki o zamanki tavırlarımın temelini meydana getiren düşünce ve tezler bende o zamanlar şekillenmiş bulunuyordu. Daha sonraları ben bunlara ya çok az şeyler ilave ettim ya da hiçbir değişiklik yapmadım. Bugün şu kanaate vardım ki insanda yaratıcı düşüncelerin esaslı bir kısmı genellikle gençlik yıllarında kendini gösterir. Bu sebeple ben yaşlı insanlara daha derin ve uzun bir hayat tecrübesiyle vasıl olan hikmet ile tükenmez bir enerjiyle düşünceler, fikirler üreten ancak bunların çokluğu sebebiyle icraata geçirme imkanı bulamayan gençlik arasındaki farkı görüyorum. Gençlik bir takım araçlar ve gelecek için planlar yapar. Olgunluk çağı ise gençliğin devamını yok etmediği oranda bunları alarak kullanır. O zamana kadar evde yaşadığım hayat benim yaşta olan bütün gençlerin yaşadıkları hayattan pek farklı değildi. Gelecek hakkında herhangi bir fikre sahip değildim. Benim için sosyal meselelerde yoktu. Gençlik yıllarımın sosyal çevresi küçük burjuvazi dünyasıyla hemen hemen hiç ilgisi olmayan, hayatlarını emekleriyle kazanan işçi çevreleriydi. İlk anda tuhaf görünürse de içinde bulunduğum kol işçileriyle diğer işçiler arasında birini diğerinden ayıran açık farklılıklar vardı. Bu farklılık zannedildiğinden de derin olup aralarında neredeyse bir düşmanlık vardı. Bunun sebebi ise kol işçilerinin bir derece üstünde yer alan diğer insanların küçük ve hakir gördükleri eski çevrelerine yeniden dönme korkusuyla hiç olmazsa hala o eski sınıfa ait gibi görünme endişeleriydi. Tabii siz bunu aşağı sınıflarla olan ilişkilerin cehaletiyle her türlü kültürden uzak hatıralarındaki hakir görülmeyi de ekleyebilirsiniz. Bu sosyal seviyeyi bir kere atlamış olan eskinin mütevazi insanı için tekrar eski seviyesine düşmüş olmak tahammülü imkansız bir şeydir. Bunun tam aksi gözlemle sabittir ki çoğu zaman yüksek bir sosyal seviyeye sahip kişiler diğer vatandaşlar arasındaki en düşük seviyeye sonradan görmelere nazaran daha az seviyesizlikle düşebilirler. Kısaca bir seviyeden daha yüksek bir duruma kendi şartlarıyla çıkmış olanların hepsine sonradan görme diyorum. Bu sebeple bu sınıfın sonradan görmeler sınıfının insanları girdikleri çetin hayat mücadelesi sonunda çoklarına geride bırakmış oldukları talihsiz insanlara karşı her türlü hassasiyet ve merhamet duygularını unutturur. Bu bakımdan kader bana yardımcı oldu. Babamın yıllar önce tanımış olduğu sefalet ve yoksulluk dünyasında kendi başıma kaldığımda küçük burjuva olarak almış olduğum dar terbiyenin sınırlı görüşlerinden kısa zamanda kurtuldum. O zaman insanları tanımayı ve hoş bir görüntüyle veya sert bir görüntüyle gerçek yaratılışların ne olduğunun farkına vardım. 20. yüzyılın başlarında Viyana sosyal haksızlıklarla, eşitsizliklerle dolu bir kent haline gelmiş bulunuyordu. İhtişam ve sefalet Viyana'da hiçbir orta yeri olmadan yan yana yaşıyordu. Şehir merkezinde ve diğer şehirlerde 52 milyon nüfusuyla değişik milletlerden oluşan bu ülke bütün cazibeleriyle süslenmiş bir imparatorluğun nabzını atıyordu. Muhteşem bir saray hayatı devletin diğer kısımlarının zenginlik ve zekasını mıknatıs gibi kendine çekmekteydi. Devletin bu merkeziyetçi yapısı birbiriyle ilgisi olmayan bir takım diğer milletleri kendine bağlı tutmak için bunu gerekli buluyordu. Fakat yüksek otoriteleri bürokrasiyi imparatorluğun bu başkentinde ve imparatorun ikamet ettiği şehirde olağanüstü biçimde yoğunlaşmasına sebep oluyordu. Viyana sadece yaşlanmış Tuna monarşisinin politik ve fikri merkezi değildi. Burası aynı zamanda ülkenin iktisadi merkeziydi. Yüksek rütbeli askerler, bürokratlar, memurlar, sanatkarlar ve entelektüellerin çokluğuna karşılık bir o kadar da işçi ordusunu da içinde barındırıyordu. Aristokrasinin ve ticari zenginliğin karşısında korkunç bir sefalet ve yokluk göze çarpıyordu. Ringstrasse'in saraylarının önünde binlerce işsiz sürünürken bu eski Avusturya'nın Zafer Caddesi'nin altındaki lağımların karanlık çamurları içinde bir o kadar da evsiz barksız insan yaşıyordu. Bu haliyle hiçbir Alman şehrindeki sosyal meseleler Viyana'nınkinden daha iyi araştırmaya sebep olamazdı. Fakat aldanmamak gerekir ki bu tür bir araştırma dışarıdan gözlenerek yapılamaz. Bilakis o sefaletin içine düşüp onu yaşamayan asla anlayamaz. Başka hangi şartlar altında olursa olsun bu hususta fikir yürütenler gevezelikten, yalancılıktan yalan ve hayalperestlikten başka bir şey yapamazlar. Meseleye böyle bakanların her ikisi de eşit derecede yanılıyorlar ve her iki bakış biçimi de asıl meseleyi kavrayamamaktır. Acaba talihin lütfuna kavuşanların, hatta sonradan görmeler de dahil, çoğu tarafından sosyal eşitsizliğe karşı gösterilen ilgisizlik mi, yoksa halka doğru gitmek hevesine kapılan bazı şık ve sosyete hanımların küstah fakat her zaman kibar lütufları mı daha kötüdür bilemiyorum. Bu insanlar düşünceden yoksun fikirlerin hepsini birden anlamaya kalkıştıkları için bir kat daha hataya düşmektedirler. Sonra da savundukları fikirleri düşünce ve kanaatlerinin başarıya ulaşmamasından dolayı veya nefretle isyanla reddedilmesi karşısında hayret etmektedirler. Bu tavrı halkın nankörlüğüne ve kendilerini anlayamadıklarına yoruyorlar. Bu tür düşünen kafalar için beğenmeseler de şöyle denilebilir. Sosyal bir hareketin bütün bu yapılanlarla hiç ilgisi yoktur. Özellikle bu yapılanlardan ötürü hiç minnettarlık söz konusu değildir. Çünkü dağıtılacak olan lütuf değil, zaten verilmesi gereken hakların iadesidir. Sosyal meseleleri bu şekilde araştırma ve tahlil etme benim tarzım olmadı. Bu iyi bir yol değildi. Çünkü meseleye böyle yaklaşınca bu kovulmuş ve yenilmişler ordusuna katılmam demekti ki bu da beni sefalet ve yokluğun sağlıklı bir tahlilini yapmaktan uzaklaştırıp kendisine kul olmam demekti. Tabiri yerindeyse kolay değil. Eğer deneylere karşı geldiyse suç onun değildir. Bugün o zamana ait görüşlerimi toparlamaya çalıştığım zaman bunu tamamen başaramıyorum. Aklımda sadece en esaslı olarak kalanlar çoğu zaman benim yakınımda yaşanmış olanlardır. Burada onlar o zamanki olaylardan çıkartmış olduğum derslerin sonuçlarında görülür. İş bulmak benim için hiçbir zaman zor olmadı. Çünkü ekmeğimi kalifiye bir işçi olarak değil, sıradan veya yardımcı ameli olarak kazanıyordum. Bu halimle yeni bir dünyada kendilerine yeni bir hayat kurmak yolunda, yeni vatanlar fethetmek gibi acımasız bir ile Avrupa'nın tozunu ayaklarıyla silkenlerin durumundan farklı değildi durumum. Bu dünyanın insanı her an için işsizliğe mahkum olarak görev ve makam düşüncesiyle çevre ve gelenekten yoksun olduğu için her önüne çıkan şeye kar gözüyle bakıyor, her işi yapıyordu. Namusluca çalışmalarının hiç kimseyi küçültmeyeceğine inanıyorlardı. Ben de benim için yeni olan bu dünyada kendime bir yol açmak için bütün varlığımla atılmış oldum. Çok geçmeden anladım ki herhangi bir yerde iş bulmak bulunan işi korumaktan daha az zor. Bu her günkü ekmekten emin olmamak demek ki bana yeni hayatımın en çaresiz ve karanlık yanı olarak görünüyordu. Kalifi elemanın sıradan bir amele gibi sokağa atılmadığını biliyordum. Ama buna rağmen işinin sağlam olduğuna güvenemezdi. İşsizlik sebebiyle aşk almak tehlikesine daha az maruz kalırsa luk, ut veya grev tehlikesi vardır. Günlük ücretlerin değişmesi sosyal ekonomi politiğin en kötü sosyal yanlarından biridir. Genç bir çifti düşünün. Bu genç adam daha kolay olduğu söylenen, belki de gerçekten böyle olan mevsimlik bir iş için şehre iner. Fakat o özellikle büyük şehirlere özgü olan göz kamaştırıcı ışıklara hayran kalır. Geldiği yerde güvenli bir gelire alışkın olduğundan eski yerini ancak yeni bir iş kapısı bulduğunda bırakmaya adet edinmiştir. Bunun yanında ziraat işçisinin eksikliği o kadar fazladır ki köylerde uzun süreli işsiz kalmak mümkün değildir. Şehre giden gencin toprakta çalışmayı tercih eden gence göre daha kötü yaratılışta olduğuna ilke olarak hüküm vermek bir hatadır. Tam aksine tecrübe göstermiştir ki kolaylıkla göç edebilen insanlar akıllı, en çetin yaratılışlı olanlardır. Bu sebeple göçmen tabir ederek söz konusu ettiğim mani sadece Amerika'ya gelenler için değildir. Bu tabire köyünden kalkıp büyük ve meçhullerle dolu şehre giden hizmetçi ve uşaklar da dahildir. Çoğu zaman şehre bir miktar para ile gelir. Talihsizlik sonucu ilk anda iş bulamazsa hemen yılgınlık göstermez. Fakat iş bulur da bir müddet sonra işini kaybederse bu onun için felaketin habercisidir. Yeniden iş bulmak özellikle kışın mümkün değilse de kolay değildir. İlk haftalar geçer, bağlı bulunduğu sendikadan bir müddet az da olsa bir miktar işsizlik parası alarak idare etmeye çalışır. Fakat sonunda son para bitip işsizlik parası da kesilince büyük sefalet başlar. Bundan sonra aç halde öteye beriye sürüklenmeye başlar. Elinde olanları satar yahut rehin bırakır. Bu şehirde görüştüğü kişilerle görünüş ve fikirler itibariyle tam düşkün hale gelir. Bu durumda barınacak bir yeri olmazsa ve kışa tesadüf ederse genellikle böyle olur, yoksulluğu tamamlandı demektir. Aradan bir müddet geçtikten sonra bu adam yeni bir iş bulur, bunu ikincisi üçüncüsü takip eder fakat her şeyi baştan itibaren tekrar ederek sonuçta malum kadere boyun eğer ve bu durum artık alışkanlık haline gelir. Böylelikle vaktiyle çalışkan olan adam kaderin akışına kendini teslim ederek kirli paralardan başka bir şey düşünmeyen adamların elinde basit bir araç haline gelir. İçinde bulunduğu durumu suç olarak görmek artık o kadar imkansızdır ki bu adam için ekonomik istekler uğrunda savaşmak, devletin veya sosyetenin değerlerini yok etmek sırasında herhangi bir fark yoktur. Bu durumu binlerce örnek üzerinde takip etmek mümkündür. Gözlemlerim arttıkça insanları bu derece ihtiraslara sürükledikten sonra onları o kadar acımasızca ezen birkaç milyon nüfuslu şehirlere karşı duyduğum kin de çok. çoğalıyordu. Söz konusu insanlar bu büyük şehirlere ilk geldiklerinde hala milletlerin insanlarıydılar. Fakat bunlar şehre geldiklerinde milletleri onları kaybettiler. Ben de o büyük şehirlerin kaldırımları üzerinde çok süründüm. Kaderin acımasız darbelerine dayandıktan sonra üzerimde bıraktığı tesirler hakkında şöyle bir sonuç çıkardım. İş ile işsizliğin birbirini takip ettiği, yaşamak için gerekli olan gelir ve masrafları düzensiz hale soktuğundan, işçilerin çoğunda her türlü iktisadi idare etme kabiliyetiyle hayatlarına çeki düzen verme sorumluluğu da kayboluyor. Tabii olarak vücut iyi zamanlarda bolluğa, kötü zamanlarda da açlığa alışıyor. Belki tuhaftır ama açlık kazanmanın kolay olacağı zamanlarda daha iyi bir hayat kurma yolundaki planların hepsini yok eder. Ve sefalet altın aldığı kişilerin gözleri önünde keyifle sürülebilecek bir hayat serap olarak görünür. Bu hayaller adeta marazi bir hal alır. Eğer kazanılan para birazcık olsun bu hayallere yol verirse artık o insan için bunu icraata geçirmek kaçınılmış görev haline gelir. Daha yeni iş bulan kişi için akıl ve mantık ölçüleri bir yana bırakılıp o güne kadar devam ede gelen mütevazi hayat tarzını planlayarak devam ettirmek yerine varını yoğunu satarak kısa fakat rahat bir hayat tarzı tercih edilir. Oysa kazancı normal tarzlar altında bir haftanın 5 günü etmektedir. Ne var ki bu 15 gün önce 3 güne, ardından 1 güne, en sonunda da sadece bir eğlence gecesine düşerek kaybolup gider. Aile ocağında durum çok daha başkadır. Evde bir kadın ve çocuklar söz konusudur. Eğer evdekiler adamın hayat tarzına uyum gösteriyorlarsa pek fazla mesele yoktur. Bir haftalık ücret 2-3 gün içinde neşe içinde tüketildikten sonra hep birlikte hafta sonuna kadar açlığı paylaşacaklardır. O zaman kadın çevresine başvurarak birkaç eşya satıp biraz da borçlanarak hafta sonuna kadar idare etmeye çalışır. Öyle vakti hepsi basit bir yemeğin etrafında toplanırlar ki eğer bir parça fazla bir şey olsa bu onlar için bir mutluluktur. Hafta başı beklenmekte, ondan söz edilmekte, yeni planlar yapılarak aç karınla yeniden gelecek mutluluktan konuşulmaktadır. Çocuklar çok küçük yaşlarında sefalet ve yoksullukla tanışmışlardır. Fakat adam hafta başında sorumsuzca hareket ederse kadının çocuklar için kavgaya başlaması kaçınılmazdır. Erkek karısından uzaklaştıkça içkiye yaklaşır. Her cumartesi gecesi eve sarhoş gelen adamdan kadının mücadele ederek elinden alabildiği bir miktar para ev için kazançtır. Çoğu zaman bunu alabilmek için fabrikadan meyhaneye yollanan adamın ardını takip etmek gerekir. Pazar veya pazartesi gecesi nihayet adam sarhoş ve cepleri taslaman boş olarak eve geldiği zaman gerçekten trajik sahneler yaşanır. Anlatmış olduğum bu ve benzeri aile trajedilerine defalarca şahit oldum. İlk başlarda bu olayları hazmedemeyerek isyan hisleri besliyordum. Zamanla bu kederli ve üzücü olayların sebeplerini anlamaya başladım. Kötü bir çevrenin talihsiz insanlarına sadece acıyordum. Konut meselesi ise çok daha berbattı. Viyana işçilerin oturdukları yerlerdeki sefalet korkunçtu. O yoksulluk illerinin kalabalık insanlarıyla ve pislikle dolu sığınaklar haline geldikçe bugün bile yaralılar gibi titrerim. Bu sefalet zincirine vurulmuş köleler yığını bir gün zincirlerini kopartacak olursa ve bu facianın önüne geçilmezse bunun sonucunda ortaya çıkacak sosyal patlamayı kesin bir vurdum duymazlık içinde seyreden diğer insan kitleleri üzerinde yayılırsa sonuç ne olacaktır? Her şeye rağmen beni bu okula gönderen ilahi lütfa bugün ne kadar minnettarım. Bu sebeple hoşuma gitmeyen şeylere ilgisiz kalamazdım ve bütün gayretimi ortaya koyarak eğitimimi tamamlamaya karar verdim. O zaman sosyal çevrenden tamamen ümidimi kesmemek için onların hayat tarzlarını bir yana bırakıp onları sefalet ve yokluğa iten sebepleri gözlemeye, araştırmaya başladım. Ancak böylelikle onların bu korkunç hallerine tahammül edilebilirdi. Bu durumda ortaya çıkan sonuç, bütün sefalet ve çaresizlik, bu pislik ve ahlaksızlık manzarası içindeki insanlar suçlu değil, kanunsuzluklar ve kötü tecrübeler suç kaynaklarıydı. Bu sırada ben de yaşamak için mücadele ettiğimden, bu bataklığa düşmemin tabii sonucu olarak görüntüler karşısında kederli bir duygusallığa kapılmaktan kendimi koruyor olmalıydım. Bana öyle geliyordu ki bu durumu düzeltmek ancak iki yol takip edilerek mümkün olabilirdi. Bunlar köklü bir sorumluluk duygusundan ilham alarak gelişme yolunda daha sağlam temeller meydana getirmek, düzeltilmesi mümkün olmayan çocukları sert bir kararla yok etmek. Böylesi bir kesin karara varışımın açıklaması ise şöyleydi. Az bulunan bir mahluk neslinin devamından çok neslinin yetişip gelişmesine önem verir. Çünkü o türünün güvencesi ve dayanağıdır. Hayatın kendisi de böyledir. Mevcut durumun kötü yanlarını düzeltmeye çalışmanın anlamı yoktur. Zaten böyle bir düzeltme pratik açıdan imkansız olur. Yapılacak olan insanı başlangıcından ele alıp onu geleceğin dünyasını hazırlamak olmalıdır. Bundan dolayı daha Viyana'daki mücadele yıllarında şu kanaat bende temellenmeye başlamış bulunuyordu. Sosyal hayatın hedefi hiçbir zaman uyutucu bir huzur ve mutluluğu devam ettirmek değil. Tam tersine zorunlu olarak kişinin soysuzlaşmasına sebep olan veya hiç olmazsa ortaya çıkan ekonomik ve kültürel hayatımızdaki ciddi yoksulluklardan uzak kalmaktır. Kaniç, devlet için kötü bir sosyal durumu en kaba ve sert araçlarla da olsa hepsine başvurarak düzeltmekteki güçlük onun sebepleri hakkında tereddüt edilmesinden ileri gelmez. Gerekli olan kurtuluşa yönelik tedbirleri almayanların kararsızlığı, bütün bir sınıfın ahlaksızlığa düşmesinden, asıl kendilerinin sorumlu olduklarına ilişkin gerçek bir duygu taşımalarından doğar. Fakat her çeşit adaletin ve her çeşit sosyal kanunların cahili olan Avusturya Devleti'nin uğursuz parazitleri yok etmekten aciz oldukları göze çarpmaktaydı. O zamanlar beni en çok korkutan endişeye satan şeylerin neler olduğunu bilmiyorum. Acaba hemcinslerimin ekonomik sefaletleri mi, ahlakça düşüklükleri mi, yoksa fikri kültürlerinin bu kadar aşağıda olan seviyeleri miydi? Bizim burjuvalarımız çoğu zaman berbat bir sokak serserisinin Alman olup olmamasının kendileri için bir anlam ifade etmediğini, hatta karnını nerede doyurursa orada rahat edeceğini duyduklarında içlerinden kin duymuşlardır. Burjuvalar için milli gururun yok oluşuna üzülmekle ve bu tür duygulardan şikayet etme hususunda neredeyse bir yarış ortamı belirmiştir. Acaba kaç kişi seçkin bir millete mensup olmaktan duydukları haklı gurur ve şerefi idrak etmiş ki, eşsiz bir takım bağlarla vatanlarını bütün sanat ve fikir alanlarında o kadar büyük şeylerin hepsine bağlı olsunlar? Alman olma gururunun Almanya'nın büyüklüğünü bilmekten ileri geldiğini acaba kaç kişi takdir etmektedir? Burjuva çevrelerimiz bu gurur ve övünçle halkın hemen tamamının eğlenip dalga geçtiklerini de acaba düşünmüyorlar mı? Şimdi bana her memlekette böyle şeyler olduğunu, fakat işçilerin aralarda her şeye rağmen vatanlarına bağlı kaldıkları söylenmesin. Böyle olsa bile bu bizim vurdum duymaz halimizi haklı göstermeye yetmez. Oysa gerçek sanıldığı gibi de değildir. Mesela bizim Fransızların şöven, ölçüsüz, aşırı vatansever diye tabir ettiğimiz şey, bütün kültür salvolarında ve ya yine Fransızların dediği gibi bütün medeniyet salvolarında Fransa'nın büyüklüğünü aşırı derecede göklere çıkartmaktan başka bir şey değildir. Genç bir Fransız eşyanın gerçeği konusunda fikir beyan edebilecek nesnel ölçüde eğitilmemiştir. Fakat onun almış olduğu eğitim, tasarlayabileceği öznel bir ölçüde ona politika ve medeniyet konusunda ülkesinin büyüklüğü için önemli olan şeylerin hepsini vermiştir. Böylesi bir eğitim daima önemli ve genel esasları kavramların temeli altına almak demektir ki, sürekli olarak tekrarlayarak bunu halkın gönlüne ve hafızasına yerleştirmek gerekir. Bizde olanlarsa tam tersine olumsuz anlamda bir unutma güruhuna benzemezle birlikte kırık dökük şeyleri olumlu bir yıkama biçiminde kendini ortaya koyar. Bizim politikamızı zehirleyen fareler o küçük gördükleri kimselerin yürekleriyle hatıralarında kalan bir parçacık duyguyu da öldürmektedirler. Bundan böyle şu hususu daha iyi düşünmeleri gerekmektedir. Bu husus bir sığınağın iki odasında 7 işçi ailesi oturmaktadır. 5 çocuktan biri 3 yaşında bir bebektir. Bu çocuğun dış dünyayı yeni idrak etmeye başladığı devredir. Gelecekte bu devreye ait hatıralar yaşlılıkta bile unutulması mümkün değildir. Böylesi bir durumda olanları düşünün. Evin darlığı ve kalabalığı yüzünden evde kavga eksik olmaz. Bu insanlar sanki bir arada yaşamıyor, adeta üst üste yığılı yaşamaktadırlar. Geniş bir evde kendiliğinden çözülen en küçük anlaşmazlıklar bu sefalet yuvasında sürekli kavga ve huzursuzluk sebebidir. Huzursuzluk çocuklar arasında olsa haydi geçer diyebilirsiniz ama bu ana baba arasında meydana geldiğinden her günkü kavgalar çoğu zaman hayal bile edilemeyecek kadar sert ve acımasız bir durum alır. Bu durum böyle bir hayatın içinde yaşayan çocuklar üzerinde hakim bir etki yapar. Sarhoşluğun, acımasızlığın ve kabalığın nereye kadar uzandığını anlamak için bu çevreleri iyi tanımak gerekir. Henüz 6 yaşında olan bir çocuk büyük adamları susturacak kadar bu hayatı bilmemektedir. Ahlak ve bedenen yaralanan bu küçük çocuk okula başladığında sadece okuma yazma öğrenir. Evde ders çalışmak söz konusu değildir. Evde çocuğu öğretmenleriyle ve okulla ilgili olarak hep alay edilerek bahsedilir. Zaten bu sefalet yuvalarında okullarda başlayıp en yüksek devlet kurumlarına, makamlarına kadar saygıyla bahsetmek söz konusu değildir. Din, ahlak, millet ve topluma lanetler yağdırılır. Bu ortamda çocuk 14 yaşına gelmiş, okulu bitirmiştir ama çocukta hakim olan fikrin, düşüncenin ne olduğu asla bilinmez. Ya bütün bilgiler hakkında inanılmaz bir anlamazlık veya saçları dimdik edecek derecede küstahlık ve terbiyesizlik gösterir. Dünyaya bakışında hiçbir küstahın yer almadığı, hayatın bütün pisliklerini, alçaklıklarını bilip tanıyan bu delikanlı, hoşlanacağı yeni hayat için nasıl bir tavır belirleyecektir? Sonuçta 15 yaşına gelmiş bir çocuk açıkça her türlü otoriteyi kötülemeye başlayacaktır. O çocuk düşünce ufuklarını genişletecek şeyleri değil, çamur ve pisliği öğrenmiştir çünkü. Peki tabii onun erkeklik adına prensipleri de şöyle olacaktır. Gençliğinde görmüş olduğu örnekleri izleyecek, yani babasının takipçisi olacaktır.